Ayrım 15.
Ne Monsi ne de Wolfgang Sie olsun istiyorum. Ama artık söylenmiş oldu bir kez. Andreas bana giderek daha çok yapışıyor ve ben de onu sımsıkı tutuyorum. O bana ait olmalı. Çocuklar bütünüyle benim olacaklar. İvan odaya giriyor ve birkaç sandalyeyi düzeltiyor, sonra konuşuyor. Tamam artık, zamanımız yok. Gitmek zorundayız. Yine azdınız ki ne azdınız. İvan dükkanlar kapanmadan önce çocuklara bir lastik bot almak istiyor. Üçüyle birlikte kapıda duruyorum. İvan Andras'ın elinden tutmuş. Bela merdivenlerden koşarak inmeye başlamış bile. Hoşça kal Fräulein. Güle güle yaramazlar. I call you later. Hoşça kal. Pasta tabağıyla bardakları mutfağa götürüyorum. Gidip geliyorum ve daha ne yapabilirim kestiremiyorum. Halıya dökülmüş birkaç kırıntıyı topluyorum. Lina yarın elektrikli süpürgeyle üstünden geçer nasılsa. Artık İvan'ı çocuklar olmaksızın istemiyorum. Telefon ettiğinde bir şeyler söyleyeceğim İvan'a ya da ona söyleyeceğim, yolculuğa çıkmadan önce bir gün nasılsa söylemek zorundayım. Ama söylemeyeyim daha iyi. Ona sen Wolfgang'dan yazarım. Bir mesafe koymuş olurum. 10 gün süreyle düşünür, sonra yazarım, fazladan tek söz harcamaksızın. Doğru sözcükleri bulacağım, sözcüklerin kara büyüsünü unutacağım. İvan'a onun önündeki her zamanki saf dilliliğimle yazacağım, tıpkı bizim memleketteki köylü kızlarının sevgililerine yazdıkları gibi, tıpkı kraliçelerin hiç sıkılganlık duymaksızın seçtikleri erkeğe yazdıkları gibi. Tıpkı affedilmelerinin olanaksızlığını bilen mahkumlar gibi bir af dilekçesi yazacağım. Uzun zamandır Viyana'dan ayrılmamıştım. Son yazda öyle, çünkü İvan kentte kalmak zorundaydı. O zaman Viyana'nın en güzel zamanının yaz mevsimi olduğunu ve herkesle birlikte sayfiyeye gitmekten daha aptalca bir şey olamayacağını ileri sürmüştüm. Tatili sevmediğimi, o mevsimde bütün Viyana Wolfgang Sie'ye taşındığından benim için orasının da artık tadının kaçtığını söylemiştim. Malina, Karten'a gittiğinde İvan'la birlikte birkaç kez eski Tuna'da yüzmeye gidebilmek için evde yalnız başıma kaldım. Ama bu yaz eski Tuna'nın hiçbir çekiciliği yok. Şimdi en güzel yer turistlerin dolandığı Viyana değil, Monsi olmalı. Zaman sanki geçmedi. İvan beni yarın istasyona götürecek, çünkü onlar ancak öğlene doğru otomobille yola çıkacaklar. Bayan Jelinek akşamüstü gelecek, zira yapmak istediğimiz bazı işler var. Sayın Herr Hartle ben. 31 Mayıs tarihli mektubunuz için teşekkür ederim. Bayan Jelinek bekliyor, ben de sigara içiyorum. Bu kağıdı makineden çıkarıp kağıt sepetine atsın. 31 Mayıs tarihli bir mektubu yanıtlayamam. 31 sayısı asla kullanılmamalı ve asla bu dünyanın bir nesnesi kılınmamalı. Münihli bu adam ne sanıyor kendini? 31 Mayıs'a dikkatimi çekmeyi nasıl cüret edebilir? Benim 31 Mayıs'ımdan ona ne? Hızla odadan çıkıyorum. Bayan Jelinek ağlamaya başladığımı fark etmemeli. O kağıtları dosyalasın ve düzenlesin. O adama hiçbir yanıt vermesin. Tüm yanıtlar bekleyebilir. Yazdan sonraki zamana değin. Banyoya girdiğimde yeniden aklıma geliyor. Büyük bir korku içerisinde uçarcasına aceleyle daha hemen bugün önemli, yalvaran bir mektup yazacağım ama kendim yazacağım. Bayan Jelinek çalıştığı saatleri hesaplasın. Benim şimdi vaktim yok. Birbirimize güzel bir yaz geçirmemizi diliyoruz. Telefon çalıyor. Bayan Jelinek gitsin artık. Bir kez daha iyi yazlar, iyi tatiller. Tanımadığım sayan doktor Kravanja'ya çok selamlar. Telefon çalıyor. Kekelemiyorum, sana öyle geliyor. Ama ben sana önceki gün söylemiştim. Bir yanlışlık olmalı, ben söylemek istedim. Çok üzgünüm, son akşam. Hayır, sana söyledim, bugün ne yazık ki. Hep benim istediklerimi yapmanı istemiyorum. Yapıyor da değilim zaten. Örneğin şu söylediğin asla. Söylediğimden kesinlikle eminim ama belki de sen. Bugün zamanı olmayan benim. Yarın erkenden seni mutlaka götüreceğim. Şimdi hiç zamanım yok. Yarın sabah saat 8'de. Tuhaf bir rastlantı. İkimizin de bugün birbirimize ayıracak zamanımız yok. Son akşam yapacak çok iş vardır hep. Aslında ben zaman ayırabilirdim çünkü bavullarım hazır. Malina benim hatırım için dışarıda yemeğe gitti. Eve geç dönecek ve bunu da benim hatırım için yapacak. Yalnızca bilmek isterdim Malina'nın nerede olduğunu. Ama onu görmeyi de istemiyorum. Bugün göremem. Tuhaf rastlantılar üzerinde düşünmek zorundayım. Günün birinde giderek daha az zaman bulacağız ve günün birinde dün, önceki gün, bir yıl önce ve iki yıl önce olmuş olacak. Dünden başka bir de yarın olacak, istemediğim bir yarın ve dün. Aa, o dün yok mu? Şimdi bir de Ivan'a nasıl rastlamış olduğumu ve bunca zaman boyunca nasıl ve korkuya kapılıyorum. Çünkü başlangıçta nasıl olduğunu asla düşünmek istemiyordum. Bir ay önce nasıl olduğunu? Hayır, asla. Çocukların henüz bulunmadıkları dönemde nasıl olduğunu, Francis ve Turpelli'nin zamanların nasıl olduğunu, sonra çocuklarla nasıl yürüdüğünü, dördümüzün Prater'deki halimizi, hayaletler tünelinde Andreas'ı kucaklamış olarak kuru kafaya bile nasıl güldüğümü hiç düşünmek istemiyordum. Başlangıcın nasıl olduğunu asla bilmek istemiyordum. Landstrasser, Hauptstrasse'deki çiçekçi dükkanının önünde bir daha hiç durmadım, adlara bakınmadım ve ad sormadım. Ama günün birinde bilmek isteyeceğim ve o günden başlayarak geride kalacağım, gerisin geriye bir dünün içine düşeceğim. Fakat yarın daha olmadı. Dün ve yarın ortaya çıkmazdan önce onları içimde susturmalıyım. Şimdi bugün, ben burada ve bugündeyim. Ivan telefon etti. Ne yazık ki beni Batı Garı'na götüremeyecekmiş çünkü son anda bir engel çıkmış. Zararı yok. Bana bir kart yazacak ama onunla artık daha fazla konuşamam. Zira bir taksi çağırmak için hemen telefon etmek zorundayım. Malina çıktı, Lina da henüz gelmedi. Fakat yoldaymış. Bana bavullarla birlikte merdivenlerde rastlıyor, birlikte bavulları ite kaka indiriyoruz. Asıl Lina görüyor bu işi. Taksinin önünde beni kucaklıyor. Hanımefendinin sağlıcakla geri dönmesini dilerim. Aksi takdirde doktor bey memnun olmazlar. Batı garında önce oraya buraya sonra da bavullarımı 3 numaralı peronun sonuna kadar arabasıyla götüren taşıyıcının ardından koşuyorum. Geri dönmek zorundayız çünkü bineceğim vagon şu anda 5 numaralı peronda duruyor ve biraz sonra Salzburg yönünde 2 tren birden kalkıyor. 5 numaralı perondaki tren 3 numaralı peronda durandan daha uzun, kaba çakılların üstünden yürüyerek son vagonlara ilerlemek zorunda kalıyoruz. Taşıyıcı parasını hemen vermemi istiyor, bu son işi bir skandal ve tipik bir durum diye nitelendiriyor. Ama 10 şilin fazla verdiğim için sonunda bana yine de yardımcı oluyor. Gel gelelim durum onun gözünde yine de bir skandal olarak kalıyor. Aslında 10 şilin yüzünden yumuşamamasını dilerdim. O zaman geri dönmek zorunda kalırdım çünkü ve şimdi evde olurdum. Tren kalkıyor, dışarı doğru açılan, beni de kendisiyle birlikte çeken kapıyı son anda var gücümle kapatabiliyorum. Kondüktör gelip de beni kompartımana götürene değin bavullarımın üstünde oturuyorum. Tren Linz'den önce makas değiştirmeyecek, Linz'de kısa bir süre duruyor. Bu kente hiç gelmedim. Yalnızca hep içinden geçtim. Linz, Tuna kıyılarında, Tuna kıyılarından uzaklaşmak istemiyorum. Çünkü yalnızca söğütlerden, rüzgardan ve sudan oluşma bu yabancı bölgeden artık hiçbir çıkış yolu göremiyordu. Hışırtıları giderek artan söğütler fısıldamıyor, gülüyor, tiz seslerle bağırışıyor, içini çekerek inliyordu. Prenses hiçbir şey işitmemek için başını kollarına gömdü. Ne öne ne de arkaya gidebiliyordu. Ya suyu ya da söğütlerin güçlü mü güçlü ordusunu seçmek zorundaydı. Antoinette Altinville Salzburg'da garda Münih'e geri dönen birkaç kişiyi geçiriyor. Saçma bekleme süreleri ve işlemleri yüzünden bu gar bana hep itici gelmiştir. Ama bu kez işlemler yaptırmak zorunda değilim çünkü kalıyorum. Yurt içindeyim. Antoinette herkesle selamlaşıp öpüşene değin bekliyorum. Sonra Antoinette orada selamlayacak, lütfedercesine selamlayacak halkları varmışçasına kalkan trenin ardından el sallıyor. ve bu arada tabii ki beni de unutmuyor. Atti çok seviniyormuş beni göreceği için. Hem Atti pek yakında yelken yarışlarına katılacakmış. Öyle mi? Bilmiyor muymuşum bunu? Antoinette bir başkasının ilgilendiği konuları hep unutur. Atti yarın öğleden önce benimle birlikte Saint-Gilgen'e geçecekmiş çünkü ilk yarışa tabii ki katılmıyormuş. Antoinette'i de dinlerken kafam biraz karışıyor. Atti'nin beni neden beklediğini anlamıyorum. Antoinette de anlamıyor herhalde. Salt içtenlik göstermiş olmak için uydurdu böyle bir şeyi. Malina sana selam yolladı diyorum kupkuru bir sesle. Teşekkürler. Neden beraber gelmediniz? Sahi mi söylüyorsun? Demek hala çalışıyorlar. Peki nasıl bakalım bizim sevgili çapkınımız, iyi mi? Malina'yı bir çapkın diye nitelendirmesi benim için o denli şaşırtıcı ki gülmeye başlıyorum. Fakat Antoinette sakın Malina'yı Alex Fraser ya da Fritz'le karıştırıyor olmasın. Şimdi Alex'lesin, öyle mi? Sevimli bir sesle sen delirmişsin diyorum. Ama kafamda hala Malina'nın çapkın bir erkek olarak Viyana'daki evde yalnız başına ne gibi güçlüklerle karşılaşabileceğini canlandırıyorum. Antoinette şimdi Jaguar marka bir araba kullanıyor çünkü İngiliz markaları sahip olunması düşünülebilecek tek marka. Antoinette hızlı ve ustaca kullanıyor, kendisinin bulmuş olduğu bir sapa yoldan Salzburg'un dışına çıkıyoruz. Antoinette böyle zamanında ve önceden bildirdiğim gibi gelmiş olmama şaşırdığını söylüyor. Çünkü sürekli olarak tuhaf şeyler anlatılıyormuş hakkımda. Hiçbir yere gitmediğim, en azından hiçbir zaman beklendiğim saatte ve beklendiğim yerde olmadığım gibi. İlk kez ne zaman sen Wolfgang'a gelmiş olduğumu ayrıntılarıyla anlatıyorum ve asıl önemli olanı bir otel odasında geçirilen bir öğleden sonrasını anlatmadan geçiyorum. Hep yağmur yağdığını, benim için anlamsız bir yolculuk olduğunu söylüyorum. Artık anımsamamama karşın yağmur yağ diyorum ki Antoinette bunun acısını çıkarmak için bana yağmursuz, güneşli bir saz kamergut gösterebilsin. O zamanlar Eleanor ile çok ender, o da yalnız bir saat için buluşabilirdim. Çünkü Grand Hotel'de mutfakta çalışmaktaydı. Antoinette şaşkın sözümü kesiyor. Ne diyorsun? Lore mi? Ama neden? Hangi mutfakta? Grand Hotel. Ama o otel yandı. Hiç de kötü bir otel sayılmazdı. Eleanor'u hemen gömüyorum ve Antoinette'e bilgi vermekten, kendimi de yaralamaktan vazgeçiyorum. Buraya hiç gelmemem gerekirdi. Altenviller'de 5 kişi çaya gelmiş, akşam yemeğine 2 kişi daha eklenecek ve ben şunu söyleme cesaretini artık bulamıyorum. Ama kimsenin bulunmayacağına, sessiz ve sakin bize olacağımıza söz vermiştiniz. Demek yarın yaz için bir ev kiralamış olan Van Şuralar geliyor ve hafta sonunda da son konuk olarak Atti'nin kız kardeşi. Baby'yi de peşine takmakta ısrarlı. Dinliyor musun beni? Aslında bu inanılması güç bir hikaye. Doğuştan sahtekar olan Baby, bunun dışında doğuştan sahip olduğu pek bir şey de yok ya, Almanya'da Rotswist denen bir adamla evlenmiş. Orada Avusturyalı olarak öyle bir süksesi varmış ki bilirsin Almanlar da her şeye inanırlar. Baby'nin gerçekten Kinski'lerle ve aynı zamanda da Altinviller'le akraba olduğuna inanıyorlar. İnsan şaşırıp kalıyor doğrusu. Antoinette kendini şaşkınlıktan bir türlü kurtaramıyor. Çay saatinde gizlice ortadan çekiliyorum, yörede ve kıyı boyunca geziniyorum ve artık bir kez buraya gelmiş bulunduğumdan ziyaretlerimi yapıyorum. İnsanlar buralarda tuhaf bir biçimde değişiyorlar. Van Şuralar, Wolfgang Zee'de bir ev kiralamış oldukları için özür diliyorlar, oysa sitem etmiş değilim onlara. Ayrıca ben de buradayım. Kristin tedirgin, evin içinde koşuşup duruyor, üstündeki Saint Laurent imzalı giysi gözükmesin diye eski bir önlük takmış. Tümüyle rastlantıymış burada olması. Aslında Steiermark'ın ücra bölgelerini yeğlermiş. Ama şimdi işte Van Şuralar'da buradaymışlar, oysa özellikle festivali görmeseler de olurmuş. Kristin ellerini şakaklarına bastırıyor, buradaki her şey sinirine dokunuyor. Bahçeye salata ve çeşitli otlar dikiyor. Ne pişirirse içine otlarından da koyuyor. Burada çok sade, düşünülebilecek en sade biçimde yaşıyorlarmış. Bugün Zandal yalnızca sütlaç yapıyormuş. Bu akşam Kristin'in boş akşamıymış. Elleriyle yine şakaklarını tutuyor, parmaklarını saçlarının arasında gezdiriyor, yüzmeye hemen hemen hiç gitmiyorlarmış. İnsan her gittiği yerde tanıdıklara rastlıyormuş, çünkü ben de bunu zaten biliyormuşum. Sonra soruyor Kristin, Altemiler'desin öyle mi? Zevk meselesi tabii, Antoinette çok ciddi bir insan ama Atti'ye nasıl dayanabiliyorsun? Onunla ilişkimiz yok. Sanıyorum Zandal'ı çok kıskanıyor. Hayretle ama neden diye soruyorum. Kristin küçük gördüğünü belli eden bir ifadeyle karşılık veriyor. Bir zamanlar Atti'de resim yapardı. Kara kalemle mi yoksa boyayla mı bilemiyorum. Ama örneğin Zandal gibi birinin gerçekten herhangi bir konuda yetenekli olmasını çekemiyor. Zaten bu acemilerin hepsi böyle. Bu tür insanlarla ilişki kurmayı asla istemiyorum. Aslında Atti'yi hiç tanımıyorum. Antoinette burada bazı yerlerde, bir de Salzburg'da kuafördü görüyorum. Hayır, Viyana'da asla karşılaşmıyoruz. İstememelerine karşın aslında son derece muhafazakar insanlar. Antoinette bile tüm çekiciliğine karşın modern sanattan hiç anlamıyor ve Atti, Altenvi ile evlenmiş olmayı henüz hazmedebilmiş değil. Bak, Zandal ben düşündüğümü söylerim, ben nasılsam öyleyim, bugün beni çok kızdırıyorsun, duyuyor musun? Ve bir daha çocuklardan biri bile mutfağa gelirse benden yer bir tane. Atti'ye bir kez olsun Sayın Doktor Altemil diye hitap et. O zaman yüzünü nasıl bir hal alacağını görmek isterdim. Böyle bir şeyin olabileceğine asla inanmaz. İnançlı ve hafif kızılımsı cumhuriyetçi, kartının üstünde 100 kere Doktor Arthur Altemil yazsa bile bundan ancak sevinç duyar. Çünkü yazılanlara karşın herkes onun gerçekte kim olduğunu bilecektir. İşte böyledir bunların hepsi. Komşu evde yaşayan, her yıl daha bir Amerikanlaşan Mandların living roomlarında bir genç adam var. Cathy Mandel. Kulağıma adamın outstanding olduğunu fısıldıyor. Yanlış anlamadıysam yazar olarak ve eğer anladıysam adı Marked ya da Marek olmalı. Onun hakkında henüz ne bir şey duydum ne de yazdığı herhangi bir şeyi okudum. Çok yeni keşfedilmiş veya belki Cathy tarafından keşfedilmesini bekliyor. İlk 10 dakika geçtikten sonra genç adam gizlemeye gerek görmediği bir tutkuyla Altenvilleri soruyor ve ben de çok kısa yanıtlar veriyorum. Bazen hiç yanıt vermiyorum. Kont Altenvil genellikle ne yapar diye soruyor genç deha ve sorularını durmaksızın sürdürüyor. Kont Altenvil'i ne zamandan beri tanıyormuşum, onunla gerçekten dostluğum var mıymış, acaba doğru muymuş yani Kont Altenvil'in... Hayır, bilmiyorum. Ona ne yaptığını hiçbir zaman sormuş değilim. Ben mi? Belki 2 hafta. Yelkenliyle dolaşmak mı? Belki. Evet, sanırım 2 ya da 3 tekneleri var. Tam bilmiyorum. Olabilir. Peki her Mark'tın ya da her Marek'in istediği nedir? Altenvillere bir kez davet edilmek mi? Yoksa bu adı sürekli söylemek mi? Cathy Mandel şişmanca ve şirin gözüküyor, bronzlaşamadığından istakoz gibi kıpkırmızı, burnundan gelen bir sesle Viyana ağzıyla Amerikanca, Amerikan aksanıyla da Viyana şivesi konuşuyor. Ailenin büyük yelkencisi Cathy, liable bir profesyonel olarak ayrı tutulacak olursa Cathy, Altenvil için tek ciddi danger. Herman Dill yumuşak bir ifadeyle ve az konuşuyor, izlemeyi yeğliyor. Karımda ne denli büyük bir enerjinin gizli olduğunu anlayamazsınız diyor. Pek yakında teknesine binemeyecek olursa eğer, bahçemizde her gün kazı yapıp biçimini değiştirecektir. Evinde altını üstüne getirecektir. Gördüğünüz gibi bazı insanlar yaşarlar, bazıları da onların yaşamalarını izlerler. Ben ikinci gruba giriyorum. Ya siz? Bilmiyorum. Portakal suyuyla vodka ikram ediliyor. Nerede içmiştim bu içkiyi daha önce? Kadehe bakıyorum. Sanki içinde bir ikincisi varmış gibi ve yeniden anımsıyorum. Her yanımı bir sıcaklıktır kaplıyor. Kadehi düşürmek ya da dökmek istiyorum. Çünkü portakal suyuyla vodkayı daha önce bir kez yükseklerde bir evde içmiştim. En kötü gecemde biri beni pencereden aşağı atmak istemişti ve artık Katie Mandel'ın doğal olarak üyesi bulunduğu International Yacht Racing Union üzerine anlattıklarını dinlemiyorum. Yumuşak başlı Herr Mandel'in hatırı için kadehimi bitiriyorum. Altınviller'in nedenli bağnazlık ölçüsünde dakik insanlar olduklarını iyi bilirmiş ve ben gün batımı yaklaşırken dolaşa dolaşa geri dönüyorum. Gölün yakınlarında hava hafiften vınlamalar ve vızıltılarla dolu. Yüzümün çevresinde sivrisinekler ve kelebekler uçuşuyor. Yorgunluktan olduğum yere yığılacak gibiyken eve dönüş yolunu arıyorum ve düşünüyorum ki kendine güvenen biri gibi görünmeliyim. İyi görünmeliyim. Kül rengi suratımla kimse görmemeli beni burada. O yüzü dışarıda, gecenin içinde, burada, yolda bırakmalıyım. Ancak bir odada, yalnız başımayken takınabilirim o yüzü. Ve aydınlatılmış eve giriyorum. Yüzümde parlak bir gülümsemeyle iyi akşamlar anne diyorum. Yaşlı Joseph'in sendeleyerek koridordan geçiyor ve ben yine yüzümde aydınlık bir gülümsemeyle konuşuyorum. İyi akşamlar Joseph'in. Ne Antoinette ne de bu Saint Wolfgang'ın tümü öldürebilecek beni. Hiçbir şey titretemeyecek. Anılarımda beni hiçbir şey rahatsız edemeyecek. Ama odamda, yani nasılsam öyle görünme hakkına sahip olduğum yerde de çökmüyorum. Çünkü tuvalet masasının üstünde eski fayanstan yapılma lavabonun yanındaki mektubu hemen görüyorum. Önce ellerimi yıkıyorum, suyu lavaboya dikkatle akıtıyorum ve ibriği yerine bırakıyorum. Sonra yatağın üstüne oturup Ivan'ın mektubunu elimde tutuyorum. Ben yolculuğa çıkmadan önce yollamış, unutmamış, adresi yitirmemiş, mektubu kim bilir kaç kez öpüyorum ve düşünüyorum. Mektubun kenarını dikkatle açayım mı, yoksa zarfı bir tırnak makası ya da meyve bıçağıyla mı keseyim? Pula bakıyorum, üstünde yöresel giysiler içerisinde bir kadın resmi var. Neden yine böyle bir pul? Mektubu hemen okumak istemiyorum. Önce müzik dinlemek, sonra uzun süre uyanık yatmak, mektubu elimde tutmak, Ivan'ın el yazısıyla yazılmış adımı okumak, mektubu yastığımın altına sokmak, sonra yeniden çıkarmak ve gece dikkatle açmak istiyorum.